Çınaraltı. Sevgili dinleyiciler, bir Çınaraltı programından daha hepinize merhaba. Şu anda radyonuz TGRT FM frekansında ve biz İstanbul stüdyolarındaki mikrofonlardan sizlere sesleniyoruz. Sevgili dinleyiciler, Birinci Dünya Savaşı'nın son yıllarına ait bir hatırayı nakledeceğiz bugün sizlere. 1918 yılına ait. Almanya'nın ve müttefiklerinin mağlubiyeti dört cephede gözle görünür hale gelmişti. Savaşın bütün yıkıcı tesirleri Osmanlı Devleti'nin baş şehrinde de olanca acılığıyla yaşanmaya başlanmıştı. Şiddetli geçen kışlar, yokluk, kara borsa, taht şehri İstanbul'u kasıp kavuruyordu. Viyana'da 68 yıl hükümdarlık eden yaşlı Franz Joseph sonunda dünyaya gözlerini yummuş, veliahtı Cihan Savaşı'nı başlatan bir suikaste kurban gittiği için tahta yeğeni Karl geçmişti. Erken bir yaşında birkaç milleti ve birkaç memleketi İhtiva eden eski ve köhne bir imparatorluğu miras alan genç imparator Karl, bu savaşın yenilgiyle bitecek sonunun Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun da son olacağını görmüştü ve gizliden gizliye barış temaslarına başlamıştı. Fakat artık saat çok geçti. Dört cephede çatırdayan Alman ittifakını biraz daha ayakta tutabilmek için genç hükümdar ile Fransız asıllı eşi Zita'nın cephenin doğu kanadı olan Bulgaristan'a ve Osmanlı başşehrine bir gezi yapmalarının faydalı olacağı düşünülmüştü. Birkaç kez tarih değiştirildikten sonra bu ziyaretin bahara kalması uygun bulundu. Ve genç çift 1918 Mayıs'ı ortalarında Viyana'dan trene bindiler. Birkaç günü yolda ve Sofya'da geçirdikten sonra ayın 18'inde Edirne'den Türkiye'ye girdiler. O günün akşamı İstanbul'daki Avusturya sefiri Pallavicini ve ateşe militer, askeri ateşe Pomirankovski trenle Majeste konuklarını karşılamaya çıktılar. Ve geceyi Çerkezköy'de yataklı vagonda geçirerek 19 sabahı, Mayıs'ın 19 sabahı hükümdarlarını karşıladılar. Elçiden sonra ateşeyi kabul etti İmparator Karl ve tren İstanbul'a yaklaşırken Türk merasim kaideleri hakkında bilgi edindi ve protokole dahil kimselerin listesini aldı. İlk istikbal merasimi, yani karşılama merasimi Küçükçekmece tren istasyonunda yapıldı sevgili dinleyiciler. Ve imparator beraberindeki heyetle beraber burada Türk askeri birliklerini selamladı. İmparator Karl merasimde askerleri Türkçe selamlamak arzusunu açıklamıştı. Fakat ömründe hiç Türkçe kelime ağzından geçmemiş olduğu için o zamanki askeri selam biçimi olan "Sabahınız hayırlı olsun askerler" gibi biraz uzun ve çetrefil bir cümleyi ta Çerkezköy'den Çekmece'ye kadar olan mesafe içinde temrin yapa yapa söylemeye çalıştı ama bir türlü düzgün söyleyemedi. Neticede askeri ateşenin hemen imparatorun arkasında yürüyerek Avrupa'daki operalardaki gibi bir usulle ona sufle etmesi formülü bulundu. Tren gara girdiğinde kıtayı teftiş ederken ateşe ne kadar İstanbul'da oturmuş olsa yine de yabancı olan aksanıyla bu tumturaklı cümleyi nasıl telaffuz edebildiyse ve majesteleri de bunun içinden kulağının yanıyla ne kadarını alabildiyse onu gür sesiyle açıkladı. Asker tek bir ağızdan çok yaşa cevabıyla onu karşıladı. Asıl karşılama Sirkeci'deydi sevgili dinleyiciler. Peronlar nefis halılarla örtülmüştü. Duvarlara çiçek kırlantlar asılmıştı. Direkler bayraklarla donatılmıştı. Evet, Sirkeci Garı'nda ihtiyar ve yorgun padişah Mehmet Reşat, hesaplı ve sabırlı veliaht Vahidettin Efendi, Şehzade Abdülmecit Efendi ve diğer hanedan mensupları, bu arada Enver Paşa, Talat Paşa, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi ve kalabalık bir efendim ricali devlet hazırdı. İmparator da bu seyahate efendim verdiği ehemmiyeti göstermek için sayısı yüksek bir heyetle geliyordu. Mahiyette Prens Lobkoviç, Baron Zaitler, Prens Tun, efendim meşhur Prens Esterhazy, Graf Bertolt, efendim saray nazırı Graf Hunyadi, Graf Kont demek. Efendim yine Avusturya'nın Dışişleri Bakanı Baron Burian, Genelkurmay Başkanı Baron Ars ve daha birçok Avusturyalı devlet adamı ve Avusturya'nın, Macaristan'ın soylu kimseleri vardı. İmparatoriçenin nedimeliklerin iki prenses, Schwarzenberg ve Batiyani, şeref kavalyeni ise efendim General Baron Bankel yapıyordu. Daha önce Alman İmparatoru 2. Wilhelm ziyarete gelmişti. Belki günün şartlarını düşünerek ve harpte Almanya'nın öncü rolünü düşünerek askeri üniformayı tercih ettiği için gerek Almanlar gerekse Türkiye'lileri basit ve gösterişsiz harp elbiseleriyle iktifa etmişlerdi. Ancak Avusturya'nın yeni hükümdarı hem gençlik ve hem de güzelliklerini böyle dört başı mamur ortaya koyabilmek için hem de belki bir Viyana şıklığı, bir Viyana zerafetiyle doğunun merkezinde efendim gönülleri fethedelim, bundan harpte mihver devletleri lehinde netice çıkarabilelim diye gündüz gala kıyafetlerini tercih etmişlerdi. Lokomotif durup da misafirler inmeye başlayınca Sirkeci Garı'nı bin renkli bir tablo doldurdu. İmparator Karl, Macar asilzadesi ve devlet mareşali üniformasının içindeydi. Koyu kırmızı elbisesi sırmalarla altın kordonlara boğulmuştu. Omuzundan beyaz bir saltanat kürkü, bir hermin kürk yana doğru iniyordu. Başındaki kalpak üzerinde kocaman elmaslar, yüksek tüylü bir sorgucu taşıyordu. Fransız asıllı imparatoriçe buna göre daha sade, beyaz bir tuvalet içindeydi sevgili dinleyiciler. Pırlanta bir saat kordonu vardı ve şahane bir inci gerdanlık dizisi takmıştı. Fakat gerek genç çiftin şıklıkları, güzellikleri, gerekse peşlerindeki heyetin debdebesi, her zaman gösterişli efendim elbiseleri vurgun olan doğulu başşehirlerin gözlerini kamaştırmaya yetmişti. İlk intibalardaki bu hayranlığı daha oracıkta Şehzade Abdülmecit Efendi Avusturya sefirine ifşa etmişti. Hükümdarların tanışması ve mahiyetlerinin efendim birbirlerine takdim edilmelerinden sonra 25 merasim arabasından ve yüzlerce faytonla birkaç da otomobilden müteşekkil kortej Sirkeci Garı'ndan hareket etti. Birinci arabada padişah ve misafir imparator yan yana oturmuşlardı. Aslında normalde rutin milletler arası protokol kaidelerinde padişahın yanında imparatoriçenin oturması lazımdı. Ancak Osmanlı merasim kaidelerine göre padişahın bir kadından oturması mümkün olmadığı gibi padişahın hanımı bu merasimde bulunmadığından dolayı onun da Avusturya İmparatoru ile oturması mümkün olmayacaktı. İşte buna şöyle bir formül bulundu. Sultan Reşat misafir imparatorla yan yana oturdu. Karşılarında bu gibi merasimlerde yeri orası olmadığı halde belki Almanca tercümanlık yapsın diye, belki biraz da rolünü ve ehemmiyetini herkese göstersin diye başkumandan vekili Enver Paşa böyle koltuğa ilişmiş olarak yer alıyordu. İttihatçıların gidişatından hiç memnun olmayan ve kendi gününün gelmesini bekleyen Veliaht Vahidettin Efendi'nin bu protokol hatasına da bir mim koymuş olacağını tahmin edebiliriz. Evet, ikinci arabada yan yana İmparatoriçe ile Şehzade Veliaht Vahidettin Efendi ve karşılarında misafir hükümdar eşinin maiyetine verilen eski hariciye nazırlarından Rifat Paşa oturuyorlardı. İstanbul halkı yol boyunca dizilmişti sevgili dinleyiciler. Genç ve güzel hükümdarlara çılgınca sevgi gösterilerinde bulunuyordu. Bundan hem misafirler hem de bizimkiler harbin dertlerinin unutulduğunu görerek memnunluk duyuyorlardı. Ancak eskiye bağlı ihtiyar hükümdar Sultan Reşad'ın bu alkışlardan ve yaşa var ol seslerinden dolayı ne hissettiğini pek bilemiyoruz. Çünkü Osmanlı adetlerinde hürmet ve sevgi ancak susarak ve gözlerini önüne eğip el bağlayarak açıklanırdı. Halkın bağırıp çağırması, şark cemiyetlerinde ancak isyan ve menfi reaksiyon hallerine mahsustu. Meşhur tarihçi ve devlet adamı Cevdet Paşa tezakirinde bunu açıkça yazıyor. Ve ilk defa diyor Sultan Abdülaziz'in Mısır'dan dönüşü şenliklerinde bu yeni vaziyet görüldü diyor ve bunu hayretle kaydediyor. Halbuki bu tür heyecanlar bir takım sosyal emarelerdir ve halkın artık batılılaşma yolundaki mesafesini göstermektedir. Sonra sevgili dinleyiciler, bu sempatik Avusturyalı gençlere, genç dediğimiz hükümdarla hanımı tabii, bunlara halkın gösterdiği sevgi yine hiç değilse fiziki bir sebebe dayanıyordu. Çünkü bu halk aradan yarım yüzyıl geçtikten sonra buz parçası gibi soğuk ve Türklere zerrece muhabbet duymayan İran İmparatoriçesi Süreyya'ya da coşkunca sevgi gösterileri yapmıştır. Onun için Türk halkı güzeli ve debdebeyi sever. Evet, misafirlerin ikametine Yıldız Sarayı'nın bugün yanlış olarak Şale adı verilen ve okunuşu daha da uzatılıp böyle Alaturka Şule der gibi şale şekline sokulan merasim dairesi ayrılmıştı. Aslı Şale Köşkü'dür. O bile doğru değil ama Şale Köşkü eskiden merasim dairesiydi. Öğleden sonra imparatorla eşi Sultan Reşad'ı Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaret ederek Sirkeci'deki karşılamayı resmen cevaplandırmış oldular. Bu Sirkeci'de Sultan Reşad'ın Avusturya İmparatoru Karl'ı karşılaması filme alınmıştı sevgili dinleyiciler. Türk sinemacılığının yeni yeni inkişaf ettiği zamanlarda Ordu Sinema Dairesi tarafından filme alınmış ve ben çocukluğumda bu filmi seyrettiğimi hatırlıyorum. Sultan Reşad'ın gelişi, istasyonun süslerle donatılması, orada bekleyişi, tren garının gelişi, İmparator Karl'ın hakikaten o güzel elbiseleriyle trenden inişi, yakışıklı uzun boylu, pos bıyıklı, çakır gözleriyle, Sultan Reşat'la beraber yürüyüşü, o zamanki devlet ricali, Enver Paşalar, Vahidettin Efendiler, Abdülmecit Efendiler, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, efendim Talat Paşa ve İmparator tek tek bunların hepsiyle konuşuyor. Efendim bunların hatırlarını soruyor. Nazik de bir hükümdardı bu Karl. Bunu ben çocukluğumda seyrettiğimi hatırlıyorum. Şu anda sizlere bunu anlatırken zaten bu film çok eski, siyah beyaz ve hareketlerin son derece süratli olduğu bu film gözümün önünden sinema şeridi gibi geçiyor zaten, sinema şeridi. Evet, imparatorun İstanbul'a geliş günü Karl'ın, yani imparatorun İstanbul'daki yabancı elçileri ve Osmanlı ileri gelenlerini kabul etmesiyle geçti. Akşamına Dolmabahçe Sarayı'nda iki hükümdar baş başa ve yakın çevreleri ile yemek yediler. Yakın çevrenin bir kral ve padişah için en azından bir düzine adam demek olduğunu ve nitekim o akşamki entim yemekte 24 kişinin bulunduğunu kaydedelim. 20 Mayıs 1918 İstanbul'unda, zamanımızda da olduğu gibi güneşli ve parlak, sıcak bir gün hüküm sürüyordu. Misafirler sabahleyin Beyoğlu'ndaki Avusturya Macaristan Kilisesi'ne gidip ayine katıldılar. Sonra Topkapı Sarayı'nı turistler gibi gezdiler. Aya İrini Kilisesi'nin önünde mehter takımını dinlediler. Öğleden sonra Sultan Mehmet Reşat Yıldız Sarayı'na gelerek bir gün evvelki ziyareti iade etti. Ve genç hükümdar Karl'a bir Osmanlı müşir yani mareşal üniformasını hediye etti.
Saçlarım solsun yanım adını anmaktan yansın dudağım varsın saçlarım solsun yanım Oh. gel bana. Senede bir gün, senede bir gün. Bu aşka canımı gel bana senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün.
Tarihin namlı misafirliklerinden birisi olan Avusturya İmparatoru Karl ile eşi İmparatoriçe Zita'nın Osmanlı Devleti'ni ziyaretlerinden bahsediyoruz. Evet, İmparatorla eşinin İstanbul'a geldikleri günün ertesi günün gecesi ziyareti taçlandıran ve merasimleri zirve noktasına çıkaran ve efendim Dolmabahçe Sarayı'nın da hayatında gördüğü en ihtişamlı masal gecelerinden ve efendim düşlerinden birisi cereyan etti. Önce akşam saat 8'de bir gala yemeği verildi. Sofra 120 kişilikti. İpek örtüler üstünde uzayıp giden mevsimin nadide çiçekleri sofrayı zengin bir bahçeye çeviriyordu. Erkeklerin altın kordonlarla süslü üniformaları, efendim kadınların mücevherleri, uzun masalara dizilmiş şamdanın, efendim şamdanların böyle titreyen titrek ışıklarıyla göz alıyordu. Mızıkayı humayun birbirinden ince marşlar, parçalar çalıyordu. Yemek bitince aşağıdaki büyük muayyede bayramlaşma salonunda 1000 kişilik fevkalade büyük bir resepsiyon verildi. Herkes yemeği yiyenler oraya indiler. Davetliler o müddet içinde gelip toplandılar. Sonra hükümdarların gelişi topluluğu hareketlendirdi. Şamdanların ışıklarına dünyanın en yüksek kubbelerinden birinden inen 7 tonluk İngiliz avizesinin her tarafa saçtığı renkli ışıklar karışıyordu. Üst balkanda Mızıka-i Humayun yani Mızıka nameler gönderiyordu aşağıya. Adeta oradaki insanların üzerine altın gümüş tozları dökülüyordu. Görünmez efendim ışık konfetleri, pullar, payetler durmadan yağıyor, eriyordu. Gecenin ileri saatlerinde kimse istemeden davet bittiği, mızıka sustuğu zaman İmparator Karl ve eşi Zita ev sahiplerine o gece iyice yorulan ihtiyar Sultan Mehmet Reşat'a hanedan halkına veda ederek lacivert geceye ve denize açılan kapıdan sarayı terk ettiler. Herkesin hafızasında bu unutulmaz gecenin hatırası ve damaklarda silinmez buruk tadı kalmıştı. 1000 kişilik camianın mensupları daha günlerce gördükleri o rüyayı ve İmparatoriçenin gül pembesi elbisesine takmayıp adeta serdiği elmaslardan oluşan o muhteşem pantantifini ve diademi konuştular. Ertesi günü 21 Mayıs sabahı genç hükümdar aslında kanlı bir harbin içinde bulunduğunu ve kendilerinin biraz da harp ve askerlik mevzularıyla meşgul olması gerektiğini düşünerek Taksim Meydanı'nda tanzim edilmiş olan askeri geçit merasimine şeref verdi. Tabii akşam feneri geç söndüren genç majeste merasime geç ama hayli geç geldi. Bunu Avusturya askeri ateşesi General Pomyankovski hatıralarında yazıyor. Teftiş edilecek olan birlikler bizimle beraber harpte olan Avusturya-Macar askerleriydi. Bütün kor diplomatikte hazırdı. Zamanın ölçülerine göre çok tatmin edici teçhizatı ve askeri kılıkları beğenen İmparator Karl hoşnutluğunu bildirdi. Tabii Galicia'da, Mısır'da, Hicaz'da çarpışan birlikler aynı vaziyette bulunmuyorlardı. Evet, Enver Paşa imparatorun genelkurmay başkanı Baron Arçsa iki ateş arasında, Türkiye ile majestelerinin devleti arasında Almanya'dan ayrı olarak hususi bir askeri anlaşma teklif etmişti. Maksadı Suriye ve Kafkas cephesine araç ve gereç yardımı temin etmekti. Bugünün aklıyla Almanların hatırına koca bir orduyu kara gömdükten ve harpte akşam ettikten sonra 12'ye 5 kala yapılan bu çırpınmaların hikmetini anlamak mümkün değil. Ama o zaman Avusturyalı asiller de anlamamış olacaklar ki nezaket nidalarıyla efendim bu genç dahinin tekliflerini geçiştirmişler. Almanlara kan ve lisan bakımından bizden çok daha yakın olması gereken General Pomyankowski zaten Enver Paşa ve arkadaşlarının Alman zaferine daha baştan Avrupa'yı ve kuvvetler dengesini hiç bilmeden par prensip inanmış olan kafa yapılarını hiç anlamadığını yazmaktadır. Neyse 21 Mayıs gününü akşamında Avusturya Macaristan Kaiserliği'nin yeni bitmiş olan elçilik sarayında İmparator Karl ve eşi Zita veda ziyafetlerini verdiler. Dolmabahçe'ye gidip hünkâra veda ettiler. İstanbul macerası bitmişti. Aynı saatlerde Sirkeci'den trene binerek bu genç yaşlarında kendilerini Viyana'da beklemekte olan harp mağlubiyeti, koca bir imparatorluğun çöküşü, paylaşılması ve vatanlarından sürgün akıbetleri ve kaderleriyle olan randevularına doğru karanlık gecenin içinden hareket ettiler. Balkan dağları boyunca trenin tekerleklerinin çıkarttığı nakarat sesleri içinde gözlerini bir an yumduklarında Boğaz'ın lacivert suları kenarındaki muayyede salonunun o inanılmaz rüya ışıklarını ve masal renklerini de hatırlayarak. Talihin şu tesadüfüne bakın ki sevgili dinleyiciler, İmparatoriçe Karl'ın ve eşinin en son şahit olduğu ihtişam işte bu Dolmabahçe Sarayı'ndaki gece oldu. Ülkesine dönüşten kısa bir süre sonra Avusturya Macaristan İmparatorluğu müttefiklere yenildiğini açıkladı ve teslim oldu. Bu teslim arkasından imzalanan anlaşma neticesinde Avusturya Macaristan'da ihtilal oldu. Macaristan Avusturya'dan ayrıldı ve Avusturya tahtından Karl indirildi. Hatta Avusturya'da monarşi kaldırılarak cumhuriyet ilan edildi. İmparator ve eşi, ailesi ülkeden sürgün edildiler. Karl bu acıya dayanamayarak birkaç sene sonra genç yaşında vefat etti. Hanımı Zita, İmparatoriçe Zita yakın zamana kadar taht üzerindeki haklarından vazgeçmedi ve bundan birkaç sene kadar önce vefat etti. İmparatorun oğlu Otto von Habsburg bugün hayattadır ve Avusturya'da önde gelen bir diplomat olarak gerek Avusturya'da gerek Birleşmiş Milletler'de hizmet etmiş ve kendisi Avusturya tahtındaki haklarından feragat etmiştir. Bir vesileyle arkadaşlar arasında tanıdıklardan birisinin hal ve ahlakından bahsedilirken, tanınmış nüktedanlardan merhum Sakallı Celal vardı. O demiş ki, bu adam çivi gibidir demiş. Tesadüfen her hususta zayıf ve yaratılış itibariyle de kürdan gibi çelimsiz olan bu adama çivi gibidir tabiri biraz acayip geldiği için, ne münasebet der gibi Sakallı Celal'in yüzüne bakmışlar. Sakallı Celal, yanlış anlaşıldı galiba, İzah edeyim demiş. Ben bu adam çivi gibidir demekle sportmen, bünyesi sağlam, demir gibi falan demek istemedim. Yani kafasına vurulmadıkça vazifesini yapmaz demek istedim. Evet, Sultan 4. Murat zamanında yaşamış meşhur bir şair var. Hemen herkes bunun ismini hatırlar. Nef'i. Heccav, yani hiciv sanatında mahir. Herkesi hicveden bir kimse. Hatta Nef'i uğradı dil belasına derler. Herkesin çektiği dili belası malum. Nef'i de dili belasından idam edildi. O kadar çok kimseyi hicvetti ki neticede kendisi de bunu hayatıyla ödedi. Bu Nef'inin meşhur bir hicviyesi var. Tahir Efendi bana kelp dedi. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim zira itikadımca kelp Tahir'dir. Yani burada hem bir kelime oyunu yapıyor hem de diyor ki Tahir Efendi diye birisi Nefi'ye kelp yani köpek demiş. Nefi de diyor ki bu sözde bana iltifat ediyor diyor. Çünkü ben diyor Maliki mezhebindenim diyor. Benim itikadıma göre diyor, kelp tahirdir. Yani köpek tahirdir. Yani köpek temizdir. Tahir temiz demek. O manayı da kullanıyor. Fakat hicviyenin uzak manası Tahir Efendi'nin kendisine köpek diyor. İşte Nefi'nin bu hicviyesini meşhur nüktedanlığıyla maruf eski muallimlerden Tahirül Mevlevi vardı. Tahir Olgun. Ona ahbaplarından Sadık isminde bir muallim bu hicviyeyi okumuş. Onun adı da Tahir ya. Güya ona hakaret etmiyormuş gibi, hocam demiş, Maliki mezhebinde köpek hakikaten tahir midir diye sormuş böyle istihfaf yoluyla. Şimdi Tahir-ül Mevlevi de Sadık ismindeki muallime demiş ki, vallahi azizim demiş, köpeğin tahir olup olmadığı mezheplere göre değişir. Ama demiş, köpeğin sadık olduğu her mezhepte muhakkaktır. Bu Tahirül Mevlevi Nef'iye çok kızarmış bu şiirinden dolayı. Kendi adı da Tahir ya, o kadar kızarmış ki tutmuş bu hicviyesine bir efendim taşlama yazmış. Bir reddiye yazmış. Orada da diyor ki, zehri hicvi cihana neşredenin zebanı bişek, zebanı ef'idir. Tahir olmaz kelp ancak nev'i beşere, nef'i vardır öyleyse nef'idir demiş. Ne demek? Hiciv zehrini dünyaya yayanın dili şüphesiz yılan dili gibidir. Köpek tahir olmaz yani temiz olmaz ama insan nevine, insanlara nef'i vardır, menfaati vardır, faydası vardır. Öyleyse nef'idir. Nef'i aynı zamanda menfaatli demek. Böylece Tahir Efendi köpek hakaretini en son bu hicviyeyi yazan Nef'i'ye döndermiş ve muhakkak ki rahatlamış. Eskiden imtihanları yapanlara mümeyyiz denirdi ve imtihanlar mekteplerde şifahi olurdu. Mümeyyiz sormuş talebeye, oğlum demiş, sıcaklık ve soğukluğun cisimler üzerine yaptığı tesir hakkında bize biraz malumat verebilir misin diye sormuş. Talebe biraz düşünmüş. Efendim demiş. Sıcaklık bir cismi uzatır ve genişletir demiş. Soğukluk ise bir cismi küçültür ve kısaltır demiş. Peki demiş mümeyyiz, bir misal verebilir misiniz demiş. Çocuk gözlerini açarak, efendim mesela günler yazın uzar, kışında kısalır demiş. Evet, İtalya'dan dönen bir seyyaha sormuşlar. Roma'yı beğendin mi demişler. Vallahi demiş, baştan başa harabe demiş. Hiçbir şeye benzemiyor demiş. Ya Venedik demişler. Aman demiş, orası da hiç güzel değil. Ben gittiğim zaman her tarafı sel basmıştı. Malum İskoçyalılar hasislikleriyle bilinirler. Bu memleket halkından birisi Londra'dan trenle Liverpool'a gidiyormuş. Karşısına tesadüf eden adamla ahbaplık ederlerken tren bir istasyonda durdu mu İskoçyalı aman pardon diyormuş, yerinden fırlıyormuş. Hızlı hızlı gişeye doğru koşuyormuş. Sonra tekrar trenin kalkacağına yakın alı alına moru moruna yerine dönüyormuş. Aynı hal her istasyonda tekrarlanıyormuş. Bunun üzerine ahbab İskoçyalı'ya sormuş. Kuzum efendim demiş. Böyle acele acele nereye koşup dönüyorsunuz demiş. İskoçyalı bilet almaya demiş. Peki demiş siz Liverpool'a gitmiyor musunuz demiş. Evet demiş İskoçyalı. Liverpool'a gidiyorum. Peki demiş karşıdaki neden o zaman demiş Londra'dan doğrudan bilet almadınız Liverpool'a? Bakın demiş bende kalp hastalığı var demiş. Doktor her an ölebilirsin dedi. Bir hal olursa Liverpool'a kadar biletim yanmasın diye her istasyonda inerim, en yakın istasyona bilet alırım. Sevgili dinleyiciler, bilindiği gibi Osmanlı padişahlarının annelerine Valide Sultan adı verilmektedir. Dünyanın her yerinde First Lady'ler, devlet başkanının veya hükümdarın hanımı olduğu halde Osmanlılarda padişahın annesidir. Bu da Osmanlılarda ecdadımızda anneye verilen ehemmiyeti göstermesi bakımından kayda değer. Ancak tarihimizde valide sultanların sayısı padişah sayısından azdır. Çünkü bir kısım padişah anaları oğullarının şehzadeliği devresinde vefat etmiştir. Valide sultanlardan zaman ve imkan bulanlar kendi servetleriyle hayır eserleri, cami, hastane, mektep, imaret, çeşme, köprü gibi hayır eserleri yaptırmaya ehemmiyet vermiştir. Ve bu eserlere zengin vakıflar bırakmıştır. Bunların numunesi olarak mesela İstanbul'da Valide Sultanlar tarafından yaptırılmış belli başlı camiler şunlar. Üsküdar'da Sultan 3. Murat'ın annesi Nurbanu Sultan tarafından yaptırılan eski Valide Camii, Valide-i Atik Camii ve Külliyesi. Yine Üsküdar'da Sultan 4. Murat'ın ve Sultan İbrahim'in annesi Mahpeyker Kösem Sultan tarafından yaptırılan Çinili Camii. Yine İstanbul'da Sultan 4. Mehmet'in annesi Hatice Terhan Sultan tarafından yaptırılan meşhur Yeni Cami, Eminönü'ndeki Yeni Cami. Üsküdar'da Sultan 2. Mustafa ve Sultan 3. Ahmet'in anneleri Emetullah Rabia Gülnüz Sultan tarafından yaptırılan Valide-i Cedid, Yeni Valide Camii iskelede. Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmi Alem Valide Sultan tarafından yaptırılan Dolmabahçe Camii. Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Sultan tarafından yaptırılan Aksaray Valide Camii. Bu valide camilerinin en ehemmiyetlileridir. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un tanıdığı ilk Valide Sultan, Fatih Sultan Mehmed'in eşi ve Sultan II. Bayezid'in annesi Gülbahar Sultan'dır. Son Valide Sultan da 1876'da 3 ay padişahlık eden Sultan 5. Murat'ın annesi Şevkefza Kadın'dır. Sultan 5. Murat'tan sonra tahta çıkarılan Sultan 2. Abdülhamid, annesi Tiri Müjgan Sultan'ı çocukluğunda kaybetmişti. Ve babasının çocuğu olmayan eşlerinden Perestu Kadın Efendi'nin himayesine verilmişti. Sultan Abdülhamid tahta çıktıktan sonra analığını Makamı Mehdi Ulya ünvanı ile Valide Sultan makamına oturtmuştu. Ancak tabii bu hanım tarihteki benzerleri gibi diğer Valide Sultanlar gibi değildi. Padişahın analığı olma kasebiyle bu makama getirilmişti. Sultan II. Bayezid'in annesi İstanbul'daki ilk Valide Sultan Gülbahar Kadın Efendi'nin şahsiyeti hakkında tarih ve vesikalarda kafi malumat yoktur sevgili dinleyiciler. Bu durumda Osmanlı tarihinin ilk ihtişamlı ve tesirli Valide Sultanı, Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan olmuştur. Kırım Hanı'nın kızı olan bu hanım, vesikalardaki şatafatlı ünvanı, saraydaki üstün yeri ve şahsiyetini ifade eden mektuplarıyla en güçlü devrin Valide Sultanı olmaya hak kazanmıştır. Hafsa Sultan, cami ve diğer hayır eserlerini oğlu Şehzade Süleyman'ın, daha doğrusu Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadeliği zamanında vali bulunduğu Manisa'da yapmıştır. Valide Sultanlık listesinde Hafsa Sultan'ı takip etmesi gereken gelini ve Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan, kocasının sağlığında öldüğü için oğullarından Selim'in saltanatını görememiştir ve Haseki Sultanlık'tan Valide Sultanlığa yükselememiştir. Ancak Hürrem Sultan'ın da İstanbul ve Osmanlı ülkesinin diğer köşelerinde pek çok hayır eseri bulunmaktadır. Hürrem Sultan, bazı tarihçilerin anlattığı gibi menfi şahsiyetli birisi değildi. son derece hayırsever ve iyi bir kimseydi. Kanuni Sultan Süleyman bu hanımına aşk derecesinde bağlıydı. Bunu çekemeyen bazıları bu Haseki Sultan hakkında ileri geri sözler söylemektedirler. Bugün İstanbul'da hala faaliyet gösteren meşhur Haseki Hastanesi işte bu Hürrem Sultan'ın yaptırdığı bir hayır eseridir. Bu durumda sevgili dinleyiciler, İstanbul'da cami yaptıran ilk valide sultan olmak şerefi Sultan II. Selim'in eşi ve Sultan 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan'a nasip olmuştur. Bu sultanın yaşadığı devirde Osmanlı sarayında genellikle yabancı asallı cariyeler ve esirler bulunmaktadır. Bunlar padişah hanımı ve annesi olmak üzere Türk İslam terbiyesiyle yetiştirilmektedir. Tabi saraya alınanların da belli bir takım maddi manevi güzelliklerinin, üstünlüklerinin, meziyetlerinin olmasına da dikkat edilirdi. Yani bu hanımlar zeki, güzel, soylu kimselerden olurdu. Ve aldığı terbiyeyle de ideal bir padişah eşi ve ideal bir padişah annesi olurdu. Nurbanu Sultan'dan böyle kıymetli vasıfları olan bir kimseydi. Bu Nurbanu Sultan'ın Üsküdar'da bugün Toptaşı adını taşıyan yamaçta cami, medrese, Kur'an, hadis ve anaokulları, hastane, imaret yani bedava fakirlere yiyecek veren yer ve yolcu hanı binalarıyla Anadolu yakasının en büyük külliyesini yaptırmıştır. Maalesef yakın zamanlarda bu gibi sosyal yapıların, bu gibi vakıf eserlerinin vakfın maksadını ve şartlarını gözetmeden bundan ilgili olmayan işlere tahsis edilmesi adet haline geldiği için bu Nurbanu Sultan Mimarhanesi Hastanesi, daha doğrusu Akıl Hastanesi ve çevresindeki yapılar uzun süre tekel ve hapishane olarak kullanılmıştır. Eski Valide Camii'nin inşaı 1583 yılında bitmiş, Nurbanu Sultan da aynı sene içinde vefat etmiştir. Bu Nurbanu Sultan'ın gelini ve Sultan 3. Mehmet'in annesi Safiye Sultan da Bahçekapı'da bugün yeni caminin bulunduğu yerde bir mabet yaptırmaya teşebbüs etmişti. Fakat oğlunun vefatı ve torunu 1. Ahmet tahta çıkınca eski saraya nakletmesi üzerine inşaat yüzüstü kalmıştı. Evet, Eminönü'nde bugün kısaca yeni cami adını verdiğimiz Yeni Valide Camii'nin bulunduğu yerde eskiden Musevilerin oturduğu bir mahalle vardı. Sultan 3. Murad'ın eşi Safiye Sultan bu mahalli satın aldı. Ve Mimar Sinan'ın talebelerinden Davut Ağa'yı buraya kendi adına bir cami yaptırmakla vazifelendirdi. 1597'de Şehzade Camii'nin planı esas alınarak başlayan inşaat, Mimar Davut Ağa'nın vefatı üzerine Dalgıç veya Dal Kılıç Ahmet Çavuş tarafından 1603'e kadar sürdürüldü. Ama biraz evvel de söylediğimiz gibi araya giren çeşitli hadiseler yüzünden çalışmalara ara verildi. Ancak 50 yıl sonra Hatice Terhan Valide Sultan'ın hassa mimarı Mustafa Efendi'yi yapıyı tamamlamakla görevlendirmesi üzerine tekrar inşaat başladı. Caminin inşaatı böylece 66 yıl sürdükten sonra nihayet 1663'te sona erdi. Ancak bu 66 yıl tabii çok fasılalı bir 66 yıldır. Yani yaklaşık 15 sene sürmüştür inşaat. Ve bu yeni cami bir devrin ihtişamını günümüze yansıtan gerçek bir sanat eseri olarak hala hizmet vermektedir.
Aşkımıza yer olsun, adanın yeşil. aşkımıza yer olsun, aşkımıza yer olsun. Ne çare ayırdı felek, kalpleri bir olsun, kalpleri İpek saçından bir teller bana yadigar olsun, bana yadigar olsun. Ne çare ayırdı felek, kalpleri
Evet sevgili dinleyiciler, Üsküdar'da Toptaş'ına yakın bir yerde yaptırılan 1640 Hicri 1050 tarihli küçük ve şirin bir cami var. Çinili Cami. Bu cami Osmanlı tarihinin en trajik simalarından. Sultan 4. Murat ve Sultan İbrahim'in anneleri olan Mahpeyker Kösem Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır. Hayatında büyük bir servet yapmış olan Mahpeyker Valide Sultan, Kösem Valide Sultan, bu küçük caminin çevresinde mektep, çeşme, sebil, darul hadis yani üniversite ve çifte hamam yaptırmıştı. Ve İstanbul'daki meşhur Valide Hanı'nı bu camiye vakfetmişti. Kösem Sultan'ın İstanbul ve diğer Osmanlı ülkesinde yine pek çok hayır eseri vardır. Bu Valide Sultan da tıpkı Hürrem Sultan'da olduğu gibi çekemeyenler tarafından pek çok iftiralara uğramıştır. Son derece zeki, tedbirli, güzel ve dindar bir valide sultandı. Tedbirli ve dirayetli hareketi sebebiyle Osmanlı Devleti'nin en buhranlı zamanlarında büyük hizmetleri de olmuştur. Bu sebeple hakkında yürütülen iftira kampanyasına hiç de layık olmadığını, Osmanlı ülkesindeki bugün Anadolu ve Türkiye sınırları dışındaki Osmanlı, eski Osmanlı ülkelerindeki yaptırmış olduğu hayır eserleri, vakıf eserleri bu Valide Sultan'ın hakiki hüviyetini ve temiz şahsiyetini zannederiz daha iyi bir şekilde aksettirmektedir. Evet, Mahpeyker Kösem Sultan'ın gelini ve onun oğlu Sultan 4. Mehmet'in hanımı olan Hatice Terhan Sultan, bahçe kapıdaki ihtişamlı ve ahenkli yeni camiyi inşa ettirmekle, İstanbul'da hanımlar tarafından yaptırılmış olan mimari eserlerin en güzelini vermiş bulunmaktadır. Ukrayna asıllı Hatice Terhan Sultan, zayıf, uzun boylu, çok beyaz tenli, sarı saçlı ve mavi gözlü gencecik bir hanımken, 7 yaşındaki oğlunun Sultan 4. Mehmet ünvanıyla tahta çıkarılması üzerine Valide Sultan olmuştur. Hatice Terhan Valide Sultan, ister istemez oğlu 4. Mehmet'e niyabetle iktidarı eline almıştır. Bu zamanlarda memleket çok kötü durumdaydı. Venedik donanması Çanakkale Boğazı'nı kapatmıştı. Ülke içinde anarşi, soygun alıp yürümüştü. Kısa müddetlerle sadrazamlığa getirilen vezirler hiçbir işe yaramıyordu. Hatice Terhan Sultan çok zeki, dirayetli ve tedbirli bir kimseydi. Ve o tarihe kadar ikinci sınıf bir devlet adamı sayılan Köprülü Mehmet Paşa'yı sadalete getirmekle ilk menfi adımını attı. Ardından sarayın, daha doğrusu kendisinin devlet işlerine karışmayacağı hakkında ihtiyar vezire istediği teminatı verdi. Bununla Osmanlı Devleti'ni mutlak bir çöküntüden kurtarmakla tarihe geçti ve çok ehemmiyetli bir hizmet yaptı. Hatice Turhan Sultan veya Terhan Sultan daha doğru söylenişiyle Turhan Sultan diye anılmaktadır. Bu yıllarda Valide Sultanlık yılında İstanbul'da bir cami yaptırmak istiyordu, büyük bir cami. 1660 yılında Bahçekapı semtinde bir yangın çıkmış, etrafı kasıp kavurmuştu. Hatice Terhan Valide Sultan evleri yananlara yardım etmek için yangın yerini geziyordu. Burada vaktiyle Safiye Sultan tarafından başlatılan, sonra yarım kalarak çöplük haline gelen ve çevresi Yahudi evleriyle kapatılan cami yerini gösterdiler. Valide Sultan yaptıracağı cami için burayı uygun buldu. İnşaat 3 sene sürdü. Cami, türbe, sebil ve diğer müştemilat için toplam 1,5 milyon akçe sarf edildi. 30 Ekim 1663 günü, Cuma günü caminin açılış merasimi, küşat merasimi yapıldı. Ve Padişah Sultan 4. Mehmet'in de katıldığı ilk cuma namazı kılındı. Öğleden sonra Hatice Terhan Valide Sultan hanımlarla beraber yaptırdığı büyük mabedi gezdi. Burada namaz kılarak dua etti. Daha önce de söylediğimiz gibi Eminönü'ndeki Yeni Valide Camii veya halk arasındaki ismiyle Yeni Cami bugün hala bütün ihtişamıyla ayakta ve faaliyet göstermektedir. Hatice Terhan Valide Sultan'ın gelini ve Sultan 4. Mehmet'in eşi Emetullah Rabia Gülnü Sultan da çok akıllı ve talihli bir hanımdı. Fakir bir Rum kızı olarak Girit Adası'nda doğmuştu. Meşhur Girit Serdarı Deli Hüseyin Paşa tarafından İstanbul Sarayı'na gönderilmişti. Sarayda kendisiyle akran olan küçük padişah Sultan 4. Mehmet'in gönlünü elde ederek zamanla ondan iki erkek bir kız çocuk dünyaya getirmişti. Padişah Sultan 4. Mehmet ömrü boyunca bu Gülnuş'a bağlı kaldı. Bu padişahın tahttan indirilmesinden sonra kısa süre eski sarayda ikamete tabi tutuldu Gülnuş Sultan. Büyük oğlu 2. Mustafa'nın ve 2. oğlu 3. Ahmet'in saltanat devirlerinde toplam 21,5 yıl Valide Sultanlık makamını işgal etti. Sultan 2. Mustafa annesi için Galata'da küçük bir cami yaptırmıştı. Sultan 3. Ahmet ise Üsküdar'da bugünkü vapur iskelesine yakın ve cadde üzerindeki Yeni Valide Camii diye anılan mabetle ek yapıları olan imarethane, anaokulu, çeşme ve sebili yaptırmıştır. Emetullah Rabia Gülnü Sultan caminin tamamlanmasından 7 yıl sonra Hicri 1127 miladi 1715'te Edirne'de vefat etti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek bu caminin bahçesindeki açık türbesine gömüldü. Bu türbe bugün İstanbul'un en zarif türbelerinden birisidir ve Emetullah Rabia Gülnü Sultan, bu akıllı ve hayırsever Valide Sultan, burada son derece zarif bir mimarisi olan türbesinde güller arasında uyumaktadır. Son Valide Sultanlar arasında bıraktığı hayırlı eserlerle adını günümüze kadar yaşatan birisi de Sultan 2. Mahmut'un eşi ve Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmi Alem Valide Sultan'dır. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Sarayı'na umumiyette Kafkasya'dan getirilen Gürcü ve Çerkez kızları alınmıştı. Bezmi Alem Valide Sultan da bir Gürcü kızı olarak saraya alınmıştı ve çok genç yaşta Sultan Abdülmecid'i doğurmuştu. Güzel, ince, nazik, dindar ve çok hayırsever bir kadındı. Oğlunun saltanatı devirlerinde ve yaşadığı müddetçe hayır işlerine çalışmış, İstanbul'da fakirlerin, kimsesizlerin ve bilhassa himayeye muhtaç kadınların himayecisi olarak tanınmıştı. Yaptırdığı eserler arasında Vakıf Guraba Hastanesi bugün de birçok dertlinin uğrak yeridir. Bezmi Alem Valide Sultan bu değerli eserden başka Hicri 1270, Miladi 1854 tarihinde Dolmabahçe Camii'ni ve hastanenin yakınında ikinci bir cami ile mektep ve çeşme yaptırmıştır. Kendisi İstanbul halkı tarafından son derece sevilirdi ve 46 yaşında vefat ettiği zaman halk candan ve içten gözyaşı dökmüştü. O sırada vazifeli olarak İstanbul'da bulunan ve Valide Sultan'ın cenaze merasimini izleyen bir İngiliz, bugün dökülen yaşların yürekten geldiği anlaşılıyordu. Çünkü kadın cinsi ve fakirler büyük bir müdafaacılarını ve şefkatli bir dostlarını kaybetmişlerdi, diyor. Evet, Aksaray'daki son Valide Camii'ni de sevgili dinleyiciler yine Sultan II. Mahmud'un eşlerinden ve Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyel Valide Sultan yaptırmıştır. Ve kendisi de bu caminin avlusunda gömülüdür. Evet, acaba Valide Sultanlar bu hayır eserlerini niçin yaptılar? Bu sözlerimizin düşünmeye ve münakaşaya değer bir yanı var. Bu Valide Sultanların büyük ekseriyeti bir Hristiyan ailenin çocuğu oldukları ve esir edilerek Osmanlı sarayına getirildikleri halde nasıl oldu da ileri bir din gayretiyle bu hayır eserlerini yaptırdılar? O Valide Sultanlar ki bulundukları pek imtiyazlı makam dolayısıyla kimseye hoş görünmeye mecbur değillerdi. İşte diyebiliriz ki İslam dininin esirlerin ve düşkünlerin gönlünü fetheden insani prensiplerinde ve müminlerde meydana getirdiği büyük şefkat ve heyecanda aranmalıdır bu sorunun cevabı. Neden bu hayır eserlerini yaptılar? Gerçekten de bir esir olarak Osmanlı ülkesine getirilen bu kadınlar ve hatta devşirme erkekler çok iyi karşılandı. Çok iyi terbiye edildi ve adeta bu ülkenin halkından daha büyük nimetlere nail oldular. Böyle bir ortamda dünya hayatları ne olursa olsun dini prensiplere bağlı olarak kendilerine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, halka müteveccih hayırlar işlemek ve mağfirete nail olmak gibi hislerle bu yola koyulmuşlardır. Ve Osmanlı ülkesini Valide Sultanlar hayır eserleriyle, camilerle, hastanelerle, köprülerle, çeşmelerle donatmışlardır. Evet, yeri gelmişken bir Valide Sultan'dan daha bahsedelim sevgili dinleyiciler ve onun ilginç hikayesinden. Hatice Terhan Sultan'ın tebdili kıyafetle halk arasında dolaştığı ve halk arasındaki sıkıntıları yerinde müşahede ettiği ve buna çözüm aradığı tarihlerde kaydedilmektedir. Yine bir gün Hatice Terhan Valide Sultan arabasıyla şehir içinde gezerken bugünkü Azapkapı yakınlarında yol kenarında küçük bir kız çocuğunun oturup ağladığını görüyor. Kızı yanına çağırıyor. Bu son derece güzel ve terbiyeli kız kendisine niçin ağladığı sorulunca, efendim ben filanca evin hizmetkarıyım, benden su istediler, ben de buradaki çeşmeye su doldurmaya geldim fakat yolda testim kırıldı, ona ağlıyorum. Bunun üzerine Hatice Terhan Valide Sultan, kızım bunun için üzülme, biz sana bir testi alır veririz, böylece mesele çözülür, dediyse de kız, efendim ben testinin kırıldığına ağlamıyorum, bana güvendiler, benden su istediler, ben bu yaşıma rağmen doğru dürüst bir su doldurup da eve götürmeyi beceremedim, ben ona ağlıyorum, diye cevap verince Hatice Terhan Sultan kızın bu zekasına ve bu hamiyetine, bu olgunluğuna hayran oluyor. Ve hemen çalıştığı eve giderek bu kızı kendilerine vermelerini istiyor. Aile bu kızı yüksek ihsanlar karşılığında Hatice Terhan Sultan'a veriyorlar. Hatice Terhan Sultan bu küçük cariyeyi saraya getiriyor. Saray terbiyesiyle yetiştiriyor. yıkanıyor, yeni elbiseler giyiyor ve büyüdüğü zaman Hatice Terhan Sultan'ın oğullarından Sultan Ahmet'e zevce oluyor. İşte bu Saliha Dilaşub adını alıyor tabi. Sarayda her cariyenin bir de Farsça ismi vardı, şiir gibi isimleri vardı. Saliha Dilaşub Sultan. Bu Saliha Dilaşub Sultan daha sonra padişah eşi olduktan sonra bugün Azap Kapı'da bir o başına o ikbal kuşunun konduğu hadisenin yaşandığı yerde çok güzel bir çeşme yaptırıyor. Bu çeşme bugün İstanbul'un en zarif çeşmelerinden birisidir. Azap Kapı'da Galata'nın Haliç kıyısında Eyüp Köprüsü'nün Umkapanı Köprüsü'nün ayaklarında son derece zarif, son derece güzel bir çeşmedir ve Saliha Sultan'ın ismini kıyamete kadar burada tesit edecek bir eserdir.
Ömrüm senin aşkın.
dinleyiciler, Sultan 3. Mustafa zamanında meşhur bir devlet adamı vardı. Koca Ragıp Paşa. Bir de bu Koca Ragıp Paşa'nın efendim kapı halkından olan, onun himayesinde yaşayan nüktedanlığıyla, hoş sohbetiyle meşhur bir Haşmet vardı. Şairliği de vardı bu Haşmet'in. Padişah bir gün Ragıp Paşa'yı çağırarak, "Kuzum," dedi, "şu senin Haşmet'in metü senasını birçok kişilerden işitip duyuyoruz. Şunu bana bir göndersen de dinlesek," demiş. Ragıp Paşa, "Ferman efendinizindir," diye huzurdan çıkarak Haşmet'i çağırmış. "Buraya bak Haşmet," demiş. "Efendimiz ferman kıldı. Seni huzuruna kabul buyuracak. Kendilerini zarif nüktelerle, latif hikayelerle eğlendirmek için elinden geleni yaparsın. Fakat huzuru şahanelerinde paradan puldan bir bahis açarsan, yani İhsan Umar gibi bir vaziyet ihdas edersen sana etmediğim kalmaz," demiş. Şair Haşmet, "Aman efendim," demiş, "katiyen böyle bir şey yapmam," demiş. Tekrar tekrar paşaya teminat vermiş. Vermiş ama Ragıp Paşa, "Ulan," demiş, "sana inanılmaz," demiş. "Hele," demiş, "bir yemin et bakayım," demiş. Haşmet 3-4 defa yemin ettikten sonra paşanın yanından ayrılmış ve sarayın yoluna tutmuş. Saraya varınca Sultan Mustafa'ya Haşmet'in geldiğini haber vermişler. Padişah Haşmet'i bekletmeksizin huzuruna kabul etmiş. Haşmet huzurda olanca maharetini, olanca talakatını sarf ederek türlü nüktelerle, şaklabanlıklarla padişahı saatlerce eğlendirip güldürmüş. Padişah bu kadar gülüp eğlendikçe Haşmet de kendi kendine şöyle düşünürmüş. "Yahu," demiş, "padişah," demiş, "bu kadar hoşuna giden bir adama herhalde az çok ihsanda bulunmaktan çekinmez," diye düşünmüş. Fakat Sultan Mustafa hiç oralı olmamış. Haşmet'e her dinlediği hikayenin sonunda lafla birçok iltifatta bulunmuş. "Aman Haşmet," demiş, "doğrusu fevkalade mahzuz oldum. Devam et," der, güler dururmuş. Haşmet, "artık efendimizi fazla tasdik etmeyeyim. Müsaade-i şevket penahileri olursa gideyim. Ferman buyurduğunuz zaman tekrar rahatsız ederim," diye izin istemiş. Padişah pek memnun olduğunu, pek mahzuz olduğunu söyleyerek yine gelmesini istemiş ve müsaade etmiş. Ama ne küçük bir ihsan ne de ufacık bir hediyeden eser görünmemiş. Haşmet bu sukutu hayalden müteessir bir halde saraydan çıkarken mabeyincilerden biri sormuş. "Üstadım," demiş, "sizi biraz düşünceli görüyorum. Acaba bir şeyden canını mı sıkıldı?" demiş. "Yok," demiş Haşmet, "Şevket Mahab Efendimiz'e arz edilecek bir mesele vardı. Gaflette unutuvermişim." Neyse, derhal keyfiyeti padişaha arz etmişler ve müsaadesini alarak Haşmet'i tekrar padişahın huzuruna sokmuşlar. "Padişahım," demiş Haşmet, "affınıza mağruren efendimizden bir şey öğrenecektim. Unutuvermişim. Efendim, bendeleri huzuru şahanelerine çıkmazdan evvel Ragıp Paşa kulunuz huzuru devletinizde paradan puldan katiyen bahsetmeyeceksin diye bendenize yemin ettirmişti. Acaba bendenizden evvel Haşmet'in yanında sakın paradan puldan bahsetmeyiniz diye efendimize de zat hallerinize de bir yemin ettirdi mi ettirmedi mi? Merak ettim de onu öğrenmek istemiştim," deyince Haşmet'in bu parlak zekası padişahın fevkalade hoşuna gitmiş. "Verin," demiş, "şu adama ne verirseniz. Bu adama layıktır." Ve kendisine oldukça mühim bir ihsanda bulunmuş.
işine, gül gül aman gülüşüne kurban olayım.
Sevgili dinleyiciler, böylelikle sayılı dakikaların sonuna geldik. Ve Çınaraltı programına bu hafta son veriyoruz. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyor, hoşça kalın diyoruz.
Çınaraltı.